Ayrım 21.
İtme sözcüğü burada daha doğru. İtip giderdiniz. Doktor aramıştı telefonla. Bugünlerde kendine dikkat et diye uyarmıştı. Nedir, ne değildir diye çok sorsam da kime karşı dikkat etmem gerektiği noktasında yeterli bilgi alamamıştım. Çünkü doktor da bilmiyordu. Bir arkadaşının kulağına çalınmış, çok taraflı, muhbir olduğundan şüphelenilen bir herif var. Benim hakkımda biriyle konuşuyor, sorular soruyormuş. Çok ciddi bir havada. Hayat mümat meselesi halleder gibi. İyi duyamayınca araya girip konuyu sormuş kulak misafiri olan. Sen yanlış işitmişsin, ben onun hakkında konuşmuyordum diye inkar etmiş bir iki. Belki bahsi geçen yavşağın sıradan bir dedikodusuydu. Burada herkes yüzüme karşı sever, sayar görünür ama en az yarısı sinir olur bana. Nedendir bilmem fakat hissederim. Belki ileten kişi yanlış duymuştu gerçekten. Buna da canım sıkıldı. Fakat işlerim, sorunlarım boyumu aştığından üstünde duracak halim yoktu. B noktalı ajanları X'ye de hiç takmazdık. Onlara karşı da dikkati elden bırakmamalıydım. Bu kez garip bir olgu üstünde çalışıyordum çünkü. Nereden ne geleceğini kestiremezdim. Psikopat katilin yakınında olabilirdi bir ihtimal o yavşak. Katil içinde bilgi toplamaya çalışmıştım. Öğrendiğim tek şey adamın bugünlerde LTC'lilere takıldığı ve sakin göründüğüydü. LTC'liler de pek sevmiyorlarmış ama herifin ailesi biraz varlıklıymış. Bağış falan koparıyorlarmış. Canım bir şey daha sıkkındı, Gordon'a. Gordon'un yıldırım aşkı, uyanık kız, meğer iki sevgiliyi birden idare ediyormuş. Dün akşam pub'a gittik. Orada açıldı bana. O gün öğrenmişti. Pub'tan evine gittik. Sızıncaya dek içtik. Durumu önceki gün Bayan Lucy söylemiş. Lucy hiç dedikoducu değildir. Sağlamasını yapmadan bilgi aktarmaz. Yine de Gordon yanılmış olabileceğini düşünmüş önce. Sabah çekine çekine telefonla aramış. Kızla konuşmuş, ağzını aramış. Şüphesi artınca açıktan sormuş. Sevgilisi önce sinirlenmiş. Sonra utanmaz utanmaz kabul etmiş. Seç demiş Gordon. Hemen seçmelisin. Çok bozuldum, bombok olduğum halde ilişkiyi biraz daha sürdürmek istiyordum aslında, dedi bana. Kız ise hemen oracıkta telefonda seçimini yapmış. Öbürünü seçmiş. Bunu söylememiş elbette. Tercih yapmayı reddederek, durumu önemsemeyerek yapmış seçimini. Eski nişanlısını yeğlemiş. Gordon tanıyordu herifi. Hem kız bahsetmiş hem de kendisi görmüş. Böyle bir karşılaştırma yapmak istemiyordum. Ayıp bir şey. Ama hiçbir bakımdan benimle denk bir tip değil, deyip duruyordu. Bense onu yetiştirmeye çalışırken memnuniyetimi gizliyordum. İlk görüşten bu kızı hiç gözüm tutmamıştı. İyi bir koca ayarlamaya çalışan hoppa bir taşralı tipindeydi. Bizimkinin romantizmi sıkmıştı ona anlaşılan. Belki X'ye gelmeyi, büyük şehir keşmekenişini gözü yememişti. O gerçekten sıradan bir market sahibine daha uygundu. Fakat canımı sıkan konu bu değildi. Gordon aldatılmanın düş kırıklığının getirdiği çökkünlük içindeydi. Tüm teselli çabalarımı kendini suçlayarak reddediyordu. Böyle düşünmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Onun bana olan takdir duygularının abartısını, benim onun sandığı kadar güçlü bir insan olmadığımı, güçsüzlüklerimi itiraf edecek gücüm bile bulunmadığını, bunların bilincinde olduğum halde kendimle barışık ve mutlu kalabildiğimi ikrara yeltendim. Asıl güçlü karakter kendisiydi, ben değil. Ben olumlu yönde birini örnek almak istediğimde onu örnek alıyordum. Böyle bir durumda rollerimiz tamamen ters olmalıydı. Şimdiki gibi değil. İşte o zaman bir itirafta bulundu Gordon, utanı sıkıla. Açılmasına o aşamadan sonra pek de yardımcı olduğum söylenemezdi. Çünkü şaşırmıştım. Bizimki zengin bir herifi ölümden kurtarmıştı ya, sonra o herif gazete ilanıyla kurtarıcısını aramıştı. İlanı gördüğü halde gitmemişti Gordon. Meğer işin aslı öyle değilmiş, gitmiş. Hemen değil ama ilk ilandan 2 ay sonra gitmiş. Daha çok kızı görmeye. O kadarını itiraf etmedi ama bizimki muhakkak o kızdan da etkilenmiştir. Gitmiş ve muradına ermiş. Kız oradaymış, dedi bana. Kendimi tanıttım. Bir salona aldılar, oturttular. İçki, kahve ikramı. Derken geldi. Adı Belinda'ydı. Kendini tanıttı. Zaten gazete haberlerinden biliyordum ismini. Kibar davrandı bana. Ama gayet mesafeliydi. İşimi öğrendi. Mesafesi daha da arttı. Okumuş biri ama ne de olsa orta gelirli bir ücretli. Emin ol, sadece onu görmeye gitmiştim. Emin ol, hiçbir şey umarak, hayal ederek değil. Birkaç dakikalık sıcak etkileşimin izi bana ömür boyu yeterdi. Savaş gazilerinin duygularını da o zaman anladım, biliyor musun? İçteki duygularla dıştaki gerçeklik arasında ne kadar zıtlık olabilir. Müthiş ve kötü etkileniyor insan. Ondan sonra büyük patronun beni çağırdığını söylediler. Kızla tokalaştık. Daha doğrusu bir pelteyi avucumun içine alıp bıraktım. Ayrıldık. Patronla görüşmedeki tek amacım da tanışmaktı. Anlıyordum durumu. Biri birinin hayatını kurtarmışsa, kurtarılan kişi kurtarınına içten içe düşman kesilirmiş bazen. Sonra ne olmuş? Patronun yardımcısı kurtarıcının gerçekten Gordon olup olmadığını saptamak için bazı aşağılayıcı sorular sormuş. Bizimki sabırla yanıtlamış hepsini. Ardından asıl adam girmiş söze. Birkaç kez teşekkür etmiş. Kaza yerindeki davranışını övmüş. Gordon'ın beklediği bu değilmiş ama. Ne bekliyormuş onu da bilmiyormuş ya. Bildiği şey geldiğine bin pişman olduğuymuş. Karar vermiş. Para önerilirse alacakmış. Nitekim teklif edilmiş. O da kabul etmiş. Almış ve çıkmış. İlk düş kırıklığı binadan çıkınca yerini birden sevince bıraktı. Paranın etkisiyle olacak. Yine de düşündüm. Adamdan neden hoşlanmamıştım? Sevimsiz bir herifti. Onun için. Patron değil. Orta kademi bir memur. Hatta işçi bile olsa sevimsizdi. Ne odaya girdiğimde yüzüme baktı bir saniye. Ne adam beni sorguya çekerken. Sorgu bitince yardımcısı gözlerini ona kaldırdı. İşim bitti. Şimdi ne yapayım ifadesindeki bir köpek gibi. Önündeki kağıdı okuyordu patron. Bu bakışı yakaladı. Azıcık doğrulup hoş geldiniz dedi bana. Yaklaşık 10 dakikadır orada oturuyordum ve adam sanki yeni görüyordu beni. Elini sıktım. Sıktım da 5-6 adım yürüyerek yaklaştım önce. Sonra da önünde eğilmek zorunda kaldım. Çünkü cam masa hayli genişti. Bir de pek az uzattı kolunu. Aramızda o koca masa varken tokalaşmamız ayrı bir garabet. Ama sanmıyorum ki önceden düşünülmüş bir şeydi. Bazısı karşıdakini küçük düşürmek için özel önlemler alır ya. Fiziki önlemler örneğin. Hazretin ihtiyacı mı vardı böyle şeylere? Hayatını kurtaran kişiyi bile bir sinek gibi görüyorsa karşısında. Evet, Gordon almış parayı. Paranın yarısını arabasını yenilemek için kullanmış. Yarısını çeşitli gereksinimleri için kullanacakmış. 2 gün boyunca cümle cümle o lüks binada yaptığı konuşmaları değerlendirmiş. Hakarete uğramış addetmiş kendini. Kararını gözden geçirmiş. Kalan paranın yemediği büyük bölümünü bağışlamış. Grevci işçilere, sosyalist partilere. Bizimkilerin birkaç derneği bile kazazede patronun parasından nasiplenmiş, iyi mi? Fakat yeni arabasını hala kullanıyordu. Gordon'un yeni arabası gerçekten çok güzeldi. Nasıl aldığını vaktiyle biraz merak etmiştim ama sosyal durum açısından çok da normal şey değildi. İtirafı önce dinlemiştim. Daha önceki yakınmalarındaki, kendini suçlamalarındaki gibi teselli etmeden. Belki alkolün beynimde birikmesinden uyuşmuştum. Yok, niye yalan söyleyeyim? Hayal kırıklığının etkisinden susmuştum. Bizleri aldatmıştı Gordon. Onu pek çok kişiye bu olayı örnek göstererek anlatmıştım. Beni yalancı çıkarmıştı arkadaşım. Gerçi kendisi bir kez bile olayla ilgili övünmemişti. Ama bize yalanlamamıştı da. Ben olsam zifiri karanlıkta o dereye girmezdim. Gündüz de girmezdim muhtemelen. İlanı görsem ertesi güne bile bırakmaz koşardım. Söylemiştim o zaman Gordon'a. Verilen parayı hemen alırdım. Büyük ihtimal. Yine büyük ihtimalle onda birinden fazlasını kimseye bağışlamazdım. Belki borç morç diye yakınlarım elimden kaparlardı. Ayrı mesele. Ama götürüp partiye, sendikaya bağışlamazdım. Fakat bunların hiçbirini söylemedim. Zaten sadece anlatmış olmakla dahi biraz rahatlamıştı Gordon. Az sonra kanepede sızmışım. İyi ki sızmışım. Kalktığımda yoktu. Canım ise hala sıkkındı. Gülsüm'le buluşmak için yolum uzundu. Sabahki görüşmelerimi ona buna devrettim. Yine de öğleye doğru dönmek zorundaydım. Son istasyonda trenden indim. Randevu noktasına ulaşmaya en az 20 dakikalık yürüyüş gerekti. Nereden bulmuşlardı bu parkı? Dalgındım. İçimde yine kıpır kıpır bir şeyler uyanmaya başlamıştı. Yürüdüğüm yolun güzelliğindendi belki. Gülsüm'le buluşmaya gitmekten de olabilirdi. Hava açıktı. Belki de ondandı. Yağmuru daha çok severim derim herkese ama yalan. Doğaya yakınken tatlı özlemlerimi daha çok coştururdu açık hava. Gülsüm'ün meselesine merakım yeniden kabarmıştı. İnsanın duygu durumu yükselince her şeye ilgisi artar. Önce bu kadar uzak bir yerde buluşmaya karşı çıkmıştım. İyi ki kabul etmişim diyordum şimdi. Tatil gibi olmuştu benim için. Umulmadık bir tatil gibi. Park kapısında beni bekliyordu. Söylediği yer ve zamanda. Bense yalnızca 7 dakika geç kalmıştım. Önemli değildi. Neşeli, canlı, güzel görünüyordu. Beni sıcak karşıladı. Yanak yana öpüştük. Spor giyinmişti. Altında pantolon. Seni buraya kadar yordum. Gelmen büyük incelik. Benim için de iyi oldu dedim. İyi ki ısrar etmişsin. Değil mi? Diye sevindi. İyice neşelenmişti. Kapalı ortamlardan boğulmak üzereydim. Yağmur, kapalı yer, yağmur, kapalı yer. Geldiğim bir saatten fazla oldu. Tahminim doğruymuş. Park bu park. O zaman daha bir orman gibi gelmişti ama o kadar değilmiş. Şeyi de buldum. Harun'un ağacını, kovuğunu da gördüm. Daha içine bakmadım ama. Gerçekten ilginç dedim. Beni bile heyecanlandırdın. Çok sağlıklı ve hoş görünüyorsun. Gülümsedi. Teşekkür etti. Geniş çimenliği bölen hafif eğimli, dar taş yoldan kuruluğa doğru çıktık. Sol yanda aşağıda bir gölet vardı. Çevresinde kazlar, güvercinler, birkaç çocuk, birkaç kadın. Olayı neredeyse tam olarak hatırladım biliyor musun? Telefonda söylemedim, sürpriz yapmak istedim. Yapma dedim. Bu güneşli güzel havada, cıvıl cıvıl yemyeşil çevrede birisi birini gözümüzün önünde boğsa o kadar sarsmazdı insanı. Yine de sabırsızlanmıştım. Hemen anlat o zaman. Kaç haftadır ifrit ettim zaten beni. Daha fazla bekletme artık. Hadi hemen anlat lütfen. O kadar bekledin. 5 dakika daha bekle dedi kıkırdayarak. Yerde irice bir taş vardı. Çiçek tahtlarını çevrileyen taşlardan. Az ileridekinden ayrılmıştı herhalde. Şunu görüyor musun dedim. Kafanı bir yerleştiririm ondan sonra sil baştan. Yok biraz daha sabret lütfen. Önce bir problem var. Bir de aldığım karar. Baştan onları söyleyeyim. İyi söyle o halde dedim. Nedir problem? Beyin tomografim buradaki doktorları çok şaşırttı. Ben zaten biliyorum. Sana söylememiştim ama benim için yeni haber değil. Ben son filmimden bahsediyorum. Onu duymadın herhalde. Son filmini sormamıştım gerçekten. Gerçi eski filmlerimin nasıl olduğunu da yeni öğrendim. Ona da şaşırmışlar. Bu yenisine daha çok şaşırmışlar. Mesele şu. Eski filmimde beyin dokumun yarısı kaybolmuş görünüyormuş. Şimdikinde kayıp 1/4 var ya da yok. Mucize diyor doktorlar. Filmleri birbirlerine gösteriyorlar. Halbuki beyin dokusu kesinlikle yenilenmezmiş biliyor muydun? Evet ben de öyle biliyordum. Gerçekten çok ilginç. Ama benim için ilginç olmaktan çıktı. Her dakika telefon etmeye başladılar. Değişik değişik doktorlar, değişik hastanelerden. Herkes beni konuşuyormuş. Hastaneye yatmalıymışım. Hatta biri hastaneye yatma. Bir kontrat yapalım. 10 gün evimde konuk ol dedi. Dünyanın parasını verecek. Gülme. Başta bana da komik geldi ama artık komik olmaktan çıktı. Kapıma bile geldiler. Dün akşam evi terk ettim. Bu yakında bir oteldeyim. Ama lütfen kimseye söyleme. Artık sizin kuruma da gelemem. Hayda dedim içimden. Ne işler oluyordu böyle? Peki aldığın karar nedir? B noktaya döneceğim. Karar bu. En kısa zamanda dönüyorum. Beni denek yapacaklar burada. Belki abartıyorum ama o işin bir yönü. Sıkıldım artık. Kendi isteğimle gelmediğim yerde duramam. Hem bu benim olayım var ya unutulsun, kapansın istemiyorum. Döneceğim ve dosyayı yeniden açacağım. Döneceğim dönmesini, pasaport hani, senden ricam sığınma başvurumu geri al. Pasaportumu istiyorum. O pek zor bir iş değil dedim. Değil de pişman olacağın bir şey yapma. Emin misin kararının mantıklı olduğundan? Açık söyleyeyim, bundan emin değilsen ya da beni ikna edemezsen yardım etmem. İçerlemiş bir bakış attı. Herhalde 2 dakika kıçımı kaşıyıp karar vermedim. Bütün gece bunu düşündüm. Vallahi başka seçenek yok. İşte şu ağaç. Gösterdiği korunun başladığı yerden 20 adım kadar içeride yüksek bir ağaçtı. Rüya artık bitti. Adamları hatırladım. Ağızlarına sıçacağım onların. Kim olduğumu artık biliyorum. Bundan sonra kim olacağımı daha iyi biliyorum. Peki kim bu hale getirmiş seni? İsimlerini bilmiyorum. Birininkini biliyorum. Daha çıkaramadım ama o zaten tanınan bir isim. Birkaç dergiye baksam çıkarırım. Asıl öbürü önemli. Onun ismini öğrenmem de kolay. Gider gitmez bulurum. Ağacın dibine gelmiştik. Gülsüm bir eliyle gövdeye dayandı, soluklandı. Bu bir at kestanesiydi. Çoğu ağacın adını bilmem. Bunları yeşil dikenli meyvelerinden tanırdım. Yukarıda bir kovuk vardı. Gülsüm bir yandan oraya bakıyordu. Kim bu adamlar? Necidirler? Ne derler? Kontra, mafya, sen ver adını. Ne oldukları önemli mi? Çok aşağılık herifler olduklarını biliyorum. Benim için bu kadarı yeterli. Kötü bir tiyatro oyuncusu gibi duygusuz, vurgusuz söyledi bunları. Sözünü bitirir bitirmez de tırmanmaya başladı. Göz açıp kapayana dek deliğe ulaştı, elini soktu, karıştırdı. Bağırdı. Burada! Hızlı hızlı aşağıya indi. Elinde çikolata kağıdıyla kaplı küçücük bir topak vardı. Üstüne kuş tüyleri, yaprak parçaları yapışmıştı. Katmanları gülümseyerek açtı bir bir. Kağıdı düzeltti, okudu, güldü. Neşeli bir gülüş. Hüzünlü değil, pek sevinçli de değil. Yüksüz, yüzeysel bir neşe. Ben Harun. Aşkın Gülsüm'le birlikteyiz. Bu an kalacak. Hiç eskimeyecek. Kağıtta yalnızca bunlar yazılıydı. Oysa şimdi kim bilir neredeydi Harun? Kiminle birlikteydi? Belki de ölmüştü. Belli mi olur? Gülsüm adına hafif bir garipseme, künt bir burukluk hissettim. Bu an kalacakmış. Hiçbir an kalabilir mi? Saçma. Ben bile kötü etkilenmiştim. O hala neşeliydi. Onun bu an dediği şimdi geçmiş. Geçmişteki şey bugün iyi hatırlanıyorsa bugüne aittir. Bugüne ait oluşundan başka önemi yoktur. Ama yine de o an değildir artık. Tamamen farklı bir andır. Amma romantiksin ha dedim. Kuantum fizikçisi bile aşık olsa senin gibi zaman mekan formülleri kurmaz. Öyle değil. Geleceğe bir yararı olacaksa geçmişi düşünmek gerek dedi yere otururken. Ben de çömeldim karşısına. Ne yaptı bu adamlar sana? Çok merak ediyorum gerçekten. Anlat bitsin şu iş. Derin bir soluk aldı, hazırlandı. Yine başladı. Sonuncusu olsaydı keşke. Birisi benden randevu istedi, telefonla, bu konuyla ilgili. Kibar konuşmuştu. Tehdit edici bir sesi yoktu. Kabul edeyim bari dedim. Büromda buluşmayı istemedi. Kapalı bir yer olsun, neresi olursa olsun, siz seçin dedi. Barok meydanındaki oteli seçtim. Her zaman kalabalıktır orası. Lobide buluştuk. Daha merdivenleri çıkarken pis pis tipler gördüm. Bana öyle gelmiştir diye düşündüm. Nitekim adam yalnızdı. Daha önce tarif ettim sana, işte o adam. Bayağı düzgün bir tip. Gözlüğünden ayakkabısına, üstündeki her şey ithal. Bayağı da kibar. Özetle şey dedi bana, bu işi bırakmalıymışım. Aslında bırakıp bırakmamam da önemli değilmiş. Haber kaynağımı bulamamışlar. Onun ismini söyle, ondan sonra ne yaparsan yap dedi. Benim hakkımda birçok şey anlattı. Icığıma cıcığıma kadar. Her şeyi biliyoruz dedi. Haber kaynağımda birkaç gün içinde öğrenirlermiş nasıl olsa. Ama onun ismini söyleyip söylememem benim iyi ya da kötü niyetim hakkında fikir verecekmiş. O ismi kesinlikle vermem dedim. Peki falanca mı diye sordu. Başını salla yeter. Bir şey söylemiş olmayacaksın. Benim birazcık rengim attı galiba. O da anladı. Hakikaten bizim emekli polisi bulmuşlardı. Hayır o değil dedim. Bu senin için iyi bir şey sayılmaz dedi bana. Başka bir kaynağın da varsa ve onu bulamazsak seni öldürürüz. Emekli polise hiçbir şey olmamış. Sadece uygun dille uyardık adamı. O da kabahatini anladı dedi. Başka bir daha varsa onu da sadece uyaracaklarmış. Onların uğraştığı tipler farklıymış. Bana 3 isim verdi. Bunlardan birini tanıyordum. Ünlü bir avukattı. Ölü bulunmuştu. Yaklaştı, kulağıma fısıldadı. Bunların 3'ünü de kendi ellerimle öldürdüm. Kulağım uyuştu nefesinden. Elim ayağım dondu. Önce korktum. Sonra sinirlendim. Bu övünülecek bir şey değil dedim. Övünmüyorum dedi. Böyle bir şeyden övünecek bir insan değilim. Görevimi yapıyorum. Bu millet beni büyütmüş, yetiştirmiş. Ben vatanımı, borcumu ödüyorum. Bak dedi. Bunu açık açık söyledim sana. Niye söyledim? Gücümüz konusunda fikir versin diye. Sen şimdi gazetecileri toplasan, benim söylediklerimi anlatsan bana yine bir şey olmaz. Hadi bana oldu. Ben tek değilim ki. Binlerceyiz. Onun için aklını başına al. Böyle bir şeye hakkınız yok dedim. Bu ülkede mahkemeler var. Onlar da milletin mahkemesi değil mi? Bazı insanlar suçluysa polis ne güne duruyor? Yakalar, mahkemeye teslim eder, cezasını neyse verir. Güldü. Yasalar işlemiyor diye yakınan sizler değil misiniz? Biz de aynı görüşteyiz. Yasalar işlemiyor. Yasalar işlese gerçekten bizim zorumuz ne? Zaten bizim peşimizde olduklarımız sizler değilsiniz. İnsan olmayanların peşindeyiz biz. Eroin satacaksın, haraç toplayacaksın, düşman devletlerden yardım göreceksin. Sonra o paralarla silah alınacak, çocuklar vurulacak. 19 yaşındaki askerciğin kolu gövdesi parçalanacak. Bunları yapanlara insan mı diyorsunuz siz? Dağda gerilla dedikleri sabi ölecek. Bunlar krallar gibi yaşayacak. Bu yapılana savaş mı diyorsunuz siz? Bir şey demeden kalktım. Ne tartışabilirdim ki onunla? Zaten ne söyleyebilirdim? Bunlar benim sorunlarım değildi. Koşarcasına uzaklaştım oradan. İkide bir arkama bakıyordum. Kimseyi göremiyordum. Bir yandan herkesten kuşkulanıyordum. Sonra ertesi gün kendimi topladım. O günkü panikten eser kalmamıştı. Hatta kendimi daha güçlü hissettim. Hangi tarafın haklı olduğu beni hiç ilgilendirmiyordu. Sadece merak ediyordum. O adam kimdi? Söyledikleri doğru muydu? Ölümcül bir merak. Adamın kim olduğunu öğrensem belki başka şeyler ortaya çıkacaktı. Bunları basına belki bildirecektim, belki bildirmeyecektim. Orası önemli değildi. Adamın ismini öğrensem yeterdi. Öldürdükleri avukatın ailesini buldum hemen. Evlerine gittim. Ertesi akşam. Bu adamı öldürttü dediler. Bir gazete fotoğrafı gösterdiler. Onun öldürttüğünden eminmişler. O adam benimki değildi ama. Benimkini tarif ettim. Adamın yeğeni araya girdi. Böyle biri var galiba dedi.